Ayrım 17. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 234. Polise ulaşmak için acil çağrı numarasını tuşladı ve daha sonra bağlanmaya çalışan telefona umutsuzca baktı. Çalma sesi gelmiyordu. Bu binadayken cep telefonuyla birçok görüşme yapmıştı. Neler oluyordu? Küçük ekrana baktı. Sinyal çubuklarından hiçbiri yanmıyordu. Tekrar tekrar denedi. Ancak şansı yaver gitmedi. En sonunda telefonunu yere attı ve pencereye koştu. Üçüncü kattaydı. Ancak başka bir seçeneği yoktu. Merdivenlerden yukarıya doğru gelen ayak seslerini duydu. Ofisi koridorun en sonundaydı. Ancak muhtemelen en fazla bir dakikası vardı. Tüm gücünü vererek pencereyi yukarıya kaldırmaya çalıştı. Pencerenin dışı daha yeni boyanmıştı ve Anna salak boyacıların pencerenin kapanma yerlerini de boyadığını fark etti. Kuvvetini son damlasına kadar kullanarak tırnakları ile tahta çerçeveyi kazıdı. Pencere yerinden oynamıyordu. Koridordan sesler geliyordu. Bir kapının kırılarak açıldığını duydu. Hemen ardından da bir çığlık sesi geldi. Daha sonra bir kitabın yere düşüşüne benzer şekilde bir bedenin yere düşüşünü duydu. Korku içinde olmasına rağmen bu düşünce ona bir fikir verdi. Masasında duran bir kitabı kaptı ve camı kırdı. Cam kırıntılarını temizlemek için kitabı kullandı. Pencereden dışarı çıktı ve bağırdı. ''İmdat! İmdat! Polisi arayın!'' Maalesef sokak boştu. Yan taraflardaki binalarda kimse kalmıyordu. Anna'nın sesini duyacak kimse yoktu. Kaldırıma park etmiş büyük bir minibüs gördü. Tekrar seslendi. Ancak anlaşılan arabada kimse yoktu. Minibüse bir şey fırlatacaktı ancak aracın tavanındaki ufak uydu antenine benzer şeyi fark etti. Anten binaya doğru çevrilmişti. Paniğin etkisinde olan zihni inanılmaz bir hızla çalışmaya devam ediyordu. Duruma anlam vermişti. Telefonunda sinyal olmamasının sebebi buydu. Minibüsten yayılan şey her neyse sinyal almasını engelliyordu. Çıkmaz sokağın başına ve sonuna baktı. Açık olan uca geçici bariyerler konulmuş, içeriye araçların girmesi engellenmişti. Topuklu ayakkabılarını çıkardı, pencere pervazına tırmandı ve aşağıya baktı. Birinci katın penceresinde bir tente vardı. Ona çarparsam yuvarlanıp sokağa inebilirim. Minibüste birilerinin bulunup bulunmadığını bilmiyordu. Bildiği tek şey odada kalırsa öleceğiydi. Atlamak için gücünü topladı, ofisinin yanındaki kapının açıldığını duyarken yanaklarının üzerinden yaşlar akıyordu. Bir çığlık gümbürdeme ve daha sonra da pat sesi. Bu zavallı Avery'ydi, ölmüştü. Keşke şov orada olsaydı. Bir dua okudu, yerini ayarladı ve zıplamak için bacaklarını gerdi. Sağ salim aşağı iner inmez yardım getirmek için hayatında hiç koşmadığı kadar hızlı koşacaktı. Ancak kendisinin dışında kurtarılması gereken birilerinin kalıp kalmadığından şüphe duyuyordu. Kapıdan giren iki mermi Anna'yı doğrudan sırtından vurdu ve göğsünden çıkıp Londra'nın temiz havasına karıştı. Anna pencere pervazında donmuş olarak çömeldi, kanı yere, pencereye ve vücuduna saçılırken az önce vurulduğundan bir haberdi. Gözünün önündeki görüntü solmaya başlarken mavi gökyüzü kahverengiye dönüştü. Sokağın karşısındaki yeşil çimler sarıya büründü. Artık gökyüzündeki kuşların sesini ya da arabaların yakındaki caddeden geçişini duymuyordu. Tüm gücüyle pencerenin tahtasına sıkı sıkı tutundu. Ancak birkaç saniye sonra kanı hızlıca bedeninden ayrılırken gücünü yitirdi. Anna Fisher ileriye ve pencereden dışarı değil geriye doğru odaya düştü. Bacakları ve elleri yana açılmış halde ofisinin tavanına bakıyordu. Kapı kırılarak açıldı ve iki adam içeri girip başına dikildi. Adamlardan biri maskesini yukarı kaldırdı ve Anna'ya baktı. Başını iki yana sallıyordu. ''Çok şanslı bir atış yapmışım. Oysa sadece kilidi açmaya çalışıyordum.'' Diğer adam maskesini çıkardı ve gözüyle Anna'yı süzdü. Sezar konuşmaya başladı. ''Nasıl olur? Doğrudan göğse iki kurşun yedi ama halen nefes alıyor.'' Diğer adam ''Bir dakika bekle, gitmek üzere.'' dedi. ''Benim bir dakikam yok, pencereye bak, kaçmaya çalışıyormuş.'' Diğer adam da bakışlarını kırık cama çevirdi. Sezar Anna'nın göğsü düzensizce inip kalkarken ve kadın son yaşam belirtilerini gösterirken dahi dikkatlice nişan aldı. Kurşun doğrudan Anna'yı alnından vurdu. Anna son nefesini veriyordu. Ancak nefesiyle birlikte bir ismi fısıldıyordu. Şov. Sezar kadının omzunu itmek için botunu kullandı. Ancak kadının o gün orada yaşananlar konusunda adamlara karşı şahitlik yapamayacağı kesindi. Diğer adam telsizini kullandı. Bir saniyeliğine dinlemeye geçti ve daha sonra başını iki yana salladı. Sezar'a hepsi öldü dedi. Sezar sözleri tekrarladı. Hepsi öldü. Ekip toplandı mı? Sayılar. Onlara 2 dakikaları olduğunu söyle. Birisini sokağa gönder. Penceredeki sesleri duyan birilerinin olup olmadığına baksın. Duyanlar varsa onlar ne yapacağını bilir. Uçak bekliyor. Uçağa binemeyen dışarıda kalır. Haydi işe koyulalım. O ve diğer adam sırt çantalarını açtı. Dizüstü bilgisayarlar, çok sayıda kağıt, çizelge, grafik ve çeşitli belgeler çıkardı. Anna'nın parmak uçlarını belgelerin çoğuna basmaya başladılar. Adamlar belgeleri Anna'nın masasının üzerine yaymaya başlarken Sezar lanet olsun dedi. Anna'nın masasında daha önceden bulunan kağıtlara bakıyordu. Diğer adam ne oldu dedi. Sezar Anna'nın kızıl korkuya gösterdiği ilgiyi gözler önüne seren bir çıktıyı havaya kaldırdı. Kadın belli ki çoktan şüphelenmiş ama bunlar da güzel uyum sağlayacak. Adam bir fotoğraf makinesi çıkardı ve ofisin içinin fotoğraflarını çekmeye başladı. Anna'yı pencerede kimsenin görmediğini onaylayan bir telsiz konuşması geldi. Fakat kadının kanı bina girişinin sol tarafında duran küçük bahçeye akmıştı. Gün güzeli çiçekleri üzerlerine yağan şeyden dolayı birazcık koyulaşmıştı. Daha sonra üçüncü bir adam daha onlara katıldı. Anna'nın bilgisayarının karşısına geçti ve bilgisayara bir CD koydu. Adam o kadar hızlı yazıyordu ki eldivenli parmakları bulanık görünüyor, klavyede bozuk raylar üzerinde ilerleyen bir tren gibi tıkırdıyordu. 60 saniye sonra CD'yi çıkardı, indirme tamamlandı. Ayağa kalktı ve hızlıca dışarı çıktı. 30 saniye sonra Phoenix grubunun binasında canlı tek kişi dahi kalmamıştı. Bölüm 41. Başbakan Benisli Paris'te Ritz Oteli'nde bir konuşma vermişti. O otelden ayrılırken de 6 kişi Fransız Başbakan'a suikast girişiminde bulunmadan dolayı yakalanmıştı. Haber bültenleri ustaca hazırlanmış sahte belgelerle içeri girmeyi başaran suikast girişimcileri Benisli'ye yaklaşmadan önce yakalandığı için yakalama olayını mucizevi bir polis çalışması olarak yansıtmıştı. Konuya ilişkin bir diğer haberde de Benisli'nin babasına da saldırı girişiminde bulunulduğu ancak suçluların adamın evine girmeden önce yakalandığıydı. Saldırganların ikisi yetkililerce vurularak öldürülmüştü. Adamların Paris'in kenar mahallelerinde faaliyet gösteren bilindik bir neo-nazi grubunun üyesi olduğu düşünülüyordu. Başka tutuklamaların da yapılması bekleniyordu. Yetkililer bu tutuklamaların şiddet yanlısı örgüte ölümcül bir darbe indirdiğini söylüyordu. Shaw otel odasında çantasını toparlarken TV'deki haberleri dinliyordu. Telefonu titredi, o da telefonu açtı. ''Frank tebrikler'' dedi, ''pis kokunu almamışlar.'' ''Sen de şu lafların Frank. Biraz daha çalışmaya hazır mısın?'' ''Hayır, dışarı çıkmak üzereyim.'' ''Dur tahmin edeyim, Londra mı?'' ''Senden hiç sır saklayamayacağım değil mi?'' ''İki gün hakkım var, daha sonra işe dönmen lazım.'' ''Üç gün olsun, buna da şükret.'' Şov telefonu kapattı, çantasını eline aldı ve kapıya yürüdü. Kapının koluna dokunmadan kapı açıldı. Bir tabanca geri çekilen Shaw'un göğsüne doğrultulmuştu. Shaw bavulunu sıkıca tutuyordu. Victor Shaw'a tükürdü ve tükürüğü adamın yüzüne isabet etti. Küçük bir sırt çantası taşıyan bir başka adam da Victor'un arkasından içeri girdi, kapıyı kapattı ve kapının üzerindeki sürgüyü çekti. Shaw'un cebinde duran telefon titremeye başladı. Muhtemelen arayan kişi Frank'ti ancak çok geç kalmıştı. Adolf sırıttı. Hayır hayır sevgili dostum, Paris'i terk edemezsin. Şov daha bitmedi. Shaw geriye bir adım daha attı ve bedeni duvara çarptı. Victor'un attığı tükürük yüzünden damlarken bakışlarını silahtan alıp Adolf'a çevirdi. Victor tabancasının ucuna takmak üzere olduğu susturucuyu çevirirken Adolf de sırt çantasından bir demir testeresi ile küçük bir balta çıkardı. Shaw geriye sanırım sadece siz ikiniz kaldınız dedi. Adolf her zaman başka adamlar bulabilirim dedi. Kaybettiğim her adamın yerine 5 adam alabilirim. Fransızlar şu işsizlik sorununa bir çare bulmalı. Adolf baltayı kaldırdı. Yahudi misin? Shaw alete baktı. Neden? Beni Yahudi inançlarına uygun olarak mı parçalara ayıracaksın? Beni neden tuzağa düşürdüğünü öğrenmek istiyorum. Sen ölmeden önce sebebini duymak istiyorum. Ruhunu arındırmak sana iyi gelecektir. Günah çıkar. Günahlarını peder Adolf'a anlat. Sana son bir şey söyleyeceğim. Size buradan tüybeniz için son bir şans veriyorum. Bu sizin tek şansınız. Daha sonra kaderinize küsün. Adolf Victor'a baktı ve güldü. Bizim silahımız var, senin hiçbir şeyin yok. Demek ki sen boş beleş adamın tekisin. Testereyi savurdu ve kötü niyetli biri gibi güldü. Gerçi boş mu dolu mu olduğuna birazdan bizzat ben bakacağım. Shaw bavulunun kilidinin yanındaki düğmeye bastı. Anında ortalığı kulakları sağır eden bir ses sardı. Ürken Adolf ve Victor pencereye doğru baktı. Polisin gelmek üzere olduğunu düşündükleri belli oluyordu. Hemen ardından Shaw doğrudan adamlara saldırmaya başladı. Çantasını önde tutuyordu. Victor çantaya doğru ateş açtı. Mermilerin çantadan geçeceğini ve Shaw'u kafasından vuracağını düşünüyordu. Ancak yanılıyordu. Mermiler çantaya değmişti ancak son derece sert bir maddeden yapılan yüzeye çarpıp tavana girmişti. Mermilerin yarattığı etki Shaw'un sendelemesine neden oldu. Ancak o öne doğru yaptığı hareketleri sürdürmeyi başardı. İndirdiği sert darbe Victor'un elindeki silahın yere düşmesine sebep oldu. Dazlak kafanın tetikte duran parmağı ezilmişti. Victor aldığı darbeden sonra acıyla çığlık attı ancak Shaw'un çantasının kafasına değmesiyle küçük bir kanepenin üzerinden uçunca çığlıkları sustu. Shaw Adolf'a bakmak için arkasını dönmek üzereyken adam elindeki demir testeresiyle Shaw'un koluna derin bir kesik attı. Shaw geriye doğru savrulurken Adolf baltayı kaldırdı ancak Shaw adamın bacaklarına vurmayı başardı. Adolf sertçe yere düştü. Balta da elinden kayıp yere düştü. Baltaya uzanmak için yerde süründü, baltayı kaptı ve Shaw'a fırlattı. Şans eseri baltanın bıçak kısmı değil sap kısmı Shaw'un baldırına isabet etti ama bu bile Shaw'un çok büyük bir acı hissetmesine sebep oldu. Shaw Adolf demir testeresiyle ona doğru geldiği ve yüzü dağılan perişan hale gelen Victor sendeleyerek ayağa kalkıp silahını aradığı için bir kez daha titreyen telefonunu hissetmedi. Ayağa kalkarken Adolf'a doğru yöneldi ve omzunu adamın karnına geçirdi. İkisi birden önce yatağa düştü sonra da sertçe yere çarptı. Shaw adamın üstündeydi. Adolf Shaw'un yüzünü tuttu, gözlerini oydu. Kısmen kör olan ve soluk soluğa kalan kolu yaralı, bacağı ağrılı Shaw yine de elini Adolf'un nefes borusuna götürmeyi başardı. Ancak adamın işini bitirmek için ellerini sıkmaya çalışırken gücünün tükendiğini hissetti. Bir anlığına koluna baktı, kolundan çok fazla kan akıyordu. Lanet olsun, testere atar damarına isabet etmiş olmalıydı, parmaklarının hissizleştiğini hissetti. Adolf'tan uzaklaştı ve ne yazık ki halsizleşen bacaklarının üzerinde durmayı başardı. Odadan kaçmanın yollarını ararken dondu kaldı. Victor silahı Shaw'un kafasına doğrultmuştu, orta parmağı tetikteydi. Dazlak kafanın sadist sırıtışı anlaşılan Shaw'un hatırlayacağı son şey olacaktı. Ne berbat bir son. Kapı kırılarak açıldı. Frank ve 6 adamı içeri daldı. Frank aniden durumu değerlendirdi ve silahını 2 kez ateşledi. 2 mermi de Victor'un kafasına isabet etti ve adam yere kapaklandı. Adolf bir çığlıkla birlikte Shaw'un üzerine atladı, ellerini boğazına sardı. Frank lanet olsun alın şunu dedi ve adamlarının 4'ü hızlıca Adolf'un yanına gitti ve adamı yaralı Shaw'un üzerinden aldı. Frank emir vererek o pisliği götürün dedi. Hemen ardından Adolf apar topar dışarı çıkarıldı. Frank Shaw'a döndü. Kalıplı adamın yüzü kireç gibi olmuştu. Shaw aniden yere yığıldı. Şov diyen Frank hızlıca adamın yanına geldi ve diz çöktü. Çabuk sağlık görevlilerini getirin diye bağırdı. Frank ellerini yere koyup Şov'un yüzüne doğru yanaştı. Şov, beni duyuyor musun Şov? Frank sıkıca tuttu. Şov'un başını ileri geri sallıyordu. Frank Şov'un kolundaki derin kesiye baktı, kravatını söktü ve yaranın üst kısmındaki bir yeri kravatı ile sıktı. Dayan Şov, dayan, sağlık görevlileri az sonra gelecek, geliyorlar. Adamlarına bağırdı. Bu piçler nasıl oldu da onu buldu, korunması gerekiyordu. Şov bitkin bir ses tonuyla Frank dedi. Frank adama baktı, Şov da ona bakıyordu. Şov, her şey düzelecek. Sağlık görevlilerinin ayak seslerini duyuyorum. Şov, Anna'yı ara dedi. Nefesi sıklaşmaya başlıyordu. Benim için Anna'yı ara. Sağlık görevlileri hızlıca odaya girdi. Şov ve Frank'in etrafını sardı. Frank, Şov'un yanından çekilmeye çalışırken yaralı adam geriye kalan bir gıdım gücüyle adamı tuttu. Anna'yı ara lütfen. Frank hızlıca hemen arayacağım, arıyorum dedi. Şov bayıldı. Adamın kolları hareketsiz halde yan tarafa düştü. Birkaç dakika sonra sedyeyi de dışarı götürülüyordu. Ejderha dövmeli bir dazlak kafa olan Victor bir ceset torbası içinde odadan çıkarıldı. Frank pencereden hızlıca yolda duran ambulansa baktı. Oda temizlenecekti. Yerel polisin icabına bakılmıştı ve bu yaşananların hiçbiri Fransız haberlerinde konu olmayacaktı. Frank aklından bu işlemlerin nasıl yapılacağını hesaplıyordu. Frank'in adamlarından biri patronun yanına gelip ''Anna kim?'' dedi. Frank Blackberry'sini cebinden çıkardı ve dördüncü sefer ekranda duran e-postayı okudu. Acil uyarı. Phoenix grubuna saldırı düzenlendi. Kurtulan yok. Bu mesajdan dolayı Şov'a ulaşmaya çalışmıştı. Şov telefonu açmayınca haberi bizzat iletmek için adamın yanına gelmeye karar vermişti. Odaya yaklaşmak üzereyken tehlike sinyalini duymuştu. Darmadağın olan odada gezinirken derin bir nefes aldı. Sadece çok yakın olduğu bir kadındı dedi. Bölüm 42. Katie James, New York'un yukarı batı yakasındaki küçük apartman dairesinde oturmuş, mutfak tezgahına dikkatlice koyduğu bir şişe cine bakıyordu. Şişenin yanında da boş bir bardak vardı. Bardağa 5 tane buz koydu ve daha sonra 2 parmak yüksekliğinde tonik doldurdu. Arkasına yaslandı ve o ana kadar yaptıklarını düşündü. Toniği bir kaşıkla karıştırdı. Buzlar baştan çıkarıcı bir şekilde bardağın yan taraflarına değip tıkırdıyordu. Cin şişesine baktı. Sadece tek bir kadeh. Bunu hak etmemiş miydi? Her şey bir yana ölümle burun buruna gelmişti. Daha sonra New York'a dönmüş ve bütçe sıkıntılarından dolayı ölüm haberleri sayfasındaki işinden atıldığını öğrenmişti. Onun yerine 80'li yaşları zorlayan ve serbest çalışan bir gazeteci alınmıştı. Ayrıca onu binadan güvenlik eşliğinde dışarı çıkarırken ''İyi şanslar Katie'' demeyi unutmamışlardı. Koşa koşa içeriye geri dönmeyi, kazandığı Pulitzer'lerini onların boğazına tıkamayı istemişti. Yine de eve gelmişti ve şu anda cine bakıyordu. Bir tane içip duracaktı, durabileceğini biliyordu. Tek bir kadeh içip durabilecek kadar iradeli olduğunu hissediyordu. Şişenin kapağını açtı ve nefis cini kokladı. Bardağa bir dilim limon attı ve son adıma doğru ilerlerken limonu bardağın içinde salladı. Son olarak Bombay Sapphire'ı da ekledi. Tam olarak ne olduğunu henüz bilmediği yeni kariyerine kadeh kaldıracaktı. Ancak hikayenin tamamı bu değildi. Ayıkken rüyalarında Behnam'ı görüyordu. Katie'nin ikinci Pulitzer'ini kazanması için hayatından olan küçük Afgan çocuk uyuduğunda kadının rüyalarına giriyordu. Canlı gibi görünüyordu. Kıvırcık saçları boğucu çöl rüzgarıyla havaya kalkıyordu. Yüzündeki gülümseme en taş kalpleri eritebilir, en karanlık geceye aydınlığı getirebilirdi. Ancak bu rüyaların sonunda çocuk hep Katie'nin kollarında ölüyordu. Behnam hep ölüyordu. Yalnızca sarhoş olduğunda onu görmüyordu. Sadece berbat halde olduğunda çocuk ondan uzak duruyordu. Dolayısıyla son 6 ay boyunca hemen hemen her gece onu görmüştü. Çocuk bir gecede 3 ya da 4 sefer rüyalarında hayata dönmüş, yüzlerce kez tekrar ölmüştü. Katie bunlardan bıkmıştı, içmek istiyordu. Hayır, sarhoş olmak istiyordu. Behnam'ı bir kez daha canlı ve ölü olarak görmek istemiyordu. Çıplak kalçasının üzerine oturmuş halde pencereden dışarı bakındı. Üzerindeki tek kıyafet eski püskü geniş bir tişörttü. Central Park'ta o gün bir miting yapılıyordu. Rus hükümetine karşı bir gösteri düzenlenmişti. 10 binlerce insan yürüyor, üzerinde Konstantin'i unutmayın yazan bayraklar sallıyordu. Katie bu bayrakların mitingi düzenleyenlere Pender ve ortaklarına olan bağlantısı takip edilemeyecek, paravan bir şirkete bağlı bir firma tarafından gizlice verildiğini bilemezdi. 20 milyon bayrak imal edilmiş ve dünyanın her yerinde düzenlenen buna benzer mitingler de dağıtılmıştı. Katie gösteriye katılmamaya karar vermişti, aklında başka şeyler vardı. Gözlerini pencereden ayırdı ve mavi cin şişesinin içinden TV'ye baktı. Yayında son dakika haberleri vardı. Aslında ekranlarda her daim bir son dakika haberi olurdu. Bu da Katie için büyük bir haber daha demekti. Eskisi gibi olsa çoktan bir uçağa biner, saatte 800 kilometre hızla fırtınanın merkezine girerdi. Hem de bunu severek yapardı. Haber sonlandırılıp bir sonraki haber gelene kadar da yaşadıklarının her anından keyif alırdı. Ardı ardına gelen haberler bitiş çizgisi olmayan kafa yorucu, adrenalin salgılatıcı bir yarış gibiydi. Yine Londra ile ilgili bir haber vardı. Katie'nin orada bulunduğu sürede hiçbir şey olmamış olsa da Londra zaman zaman son dakika haberlerine konu olurdu. Katie'nin şansı yaver gitmemişti. Derin bir nefes aldı ve etrafı polis bantlarıyla sarılı olan binaya boş boş baktı. Tanıdık bir yer gibiydi. Dik durdu ve cini unuttu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 248.